Arka Kapı'nın yeni bölümünden herkese merhabalar. Bu bölüm Türkiye'nin nereye gittiğini konuşacağız. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Şimdiden herkese iyi dinlemeler. Türkiye'de ister sağcı, ister solcu, ister komünist, ister faşist, ister sosyalist, ister elma, ister armut olun. Ne olursanız olun hiç problem değil. Yolunuz bir şekilde Atatürk'le kesişir. Tabii günümüzde bu Atatürk'le kesişme ondan taraf olma ve ona düşman olma gibi bir hal aldı. Bana kalırsa düşman olma her geçen gün artıyor. Çünkü mevcut, hiç kullanmayı sevmesem de bu kelimeyi, konjektür bunu gerektiriyor. Ben Türkiye'deki oy veren vermeyen, siyasetle ilgisi olan olmayan, canlı cansız tüm varlıkların en azından %80'inin politik anlamda birbirine çok benzediğini düşünüyorum. Yani çok farklı kutuplarda olsa da fikirleri en nihayetinde birbirine kesişiyor ve aynı noktaya çıkıyor. Bunun nedeni bana kalırsa okumamak ve bilmemek. Yani bugün benim de dahil olduğum Z kuşağının birçoğu politik fikirlerini sosyal medya üzerinden oluşturuyor. Ve sosyal medyada çok takipçili, tabiri caizse fenomen hesaplar ne düşünüyorsa ne yazık ki günümüz gençliği de onu düşünüyor. Yaşlılara gelecek olursak ben şuna çok şaşırıyorum. Zamanında kamyon arkasına doluşup 1 Mayıs'ta kavgaya giden insanlar bugün tam tersi zıt görüşteler. Belki bu yaşlılığın getirdiği o düşüncenin farklı yerlere ve farklı şekillere kaymasından kaynaklanıyor olabilir. Ama bana kalırsa Türkiye nereye gidiyor derseniz her geçen gün daha da çok muhafazakarlaşıyor. Muhafazakar olma iyi mi kötü mü derseniz ya bu tamamen yerine göre bana kalırsa. Bir anda konuşmam da değişti bu arada. Ama Türkiye'deki muhafazakarlığın ben çok sakat ve yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'deki muhafazakarlık daha çok Osmanlı üstünden dönüyor ve hani Osmanlı'yı tekrar getireceğiz. Hani bir ablamız vardı.
Yes, Atatürk'ten Osmanlı kan bak. Abdülhamit Han geri geldi.
Ya siktir git ülkeme.
Ne diyorsun lan?
Ya aynı bu şekilde sakat bir anlayış var. Yani Osmanlı'nın ne olduğunu tam bilmeden Osmanlı'ya bir özlem var. Tabii ki de bu da yine çeşitli kollardan yapılan faaliyetlerin sonucu ortaya çıkmış bir düşünce yapısı. Şimdi tarihe objektif bakmanızın hiçbir şekilde imkanı yok. Bugün sizin mensup olduğunuz bir millet, bundan yıllar önce herhangi bir milletle girdiği mücadeleyi siz bugün okuduğunuzda bunu elbette mensup olduğunuz millete göre yorumlayacaksınız ki bu bana kalırsa çok insani bir davranış. Bu yüzden objektif bir tarih yazımı ve tarih okuması yapılamaz. Tarihi yazanlar da okuyanlar da kendi penceresinden bakar. Ama Türkiye'de dezenformasyon çok farklı bir hal aldı. Yani bugün Osmanlı'yı savunan insanların birçoğunda ben şunu görüyorum. Osmanlı'yı kusursuz olarak görüyorlar. Monarşi güzellemesi alttan alta yapılıyor. Bir hanedanın gerçekten Tanrı tarafından kutsandığı düşünülüyor ve o hanedan altında yaşamanın insanlara huzur ve mutluluk getireceğini düşünüyor. Güncel tartışmalardan da yola çıkarak dini kurallara göre yönetilen bir devletin altında yaşamak insanlara mutluluk, huzur ve saadet getireceği fikri de aynı şekilde kol kola hepsi bir yandan devam ediyor. İşin aslı böyle miydi? Aslında değil. Hiçbir zamanda böyle olmadı. Yani cumhuriyette kusursuz bir rejim değil. Efendime söyleyeyim işçi halk iktidarı da kusursuz bir yönetim biçimi değil. Monarşi de değil. Teokratik rejimler de değil. Faşist rejimler de kusursuz değil. Yani işin yapısı gereği herhangi bir rejimin kusursuz olması tam anlamıyla imkansız. Buna inanmak da kelimenin en hafif anlamıyla da cahilce bana kalırsa İrbel Ortaylı gibi oldum. Peki bugün neden Türkiye bilerek muhafazakarlaştırılıyor? Dediğim gibi ama en başta Türkiye'deki muhafazakarlık çok sakat bir muhafazakarlık. Bugün çeşitli televizyon kanallarında yapılan o geçmişe ait diziler bunu körüklüyor. Çeşitli tetikçi kalemlerin yazdığı kitaplar, yetiştirdiği öğrenciler, verdiği konferanslar bunu tetikliyor. Tamamen yapay bir tarih üzerinden muhafazakarlık devam ediliyor ve istenilen konuma geçiliyor. Çünkü Türkiye bana kalırsa hani gerçekten bir bütün olarak ele aldığımızda çok potansiyelli bir ülke ve ben şunu da söyleyebilirim. Bu coğrafyada doğan insanlar yine söylüyorum dil, din, ırk ayrımı yapmadan doğru düzgün bir eğitim sisteminde refahı sağlandıktan sonra başaramayacağı hiçbir iş yoktur. Ya bunu nasıl tanımlarsanız tanımlayın. Yine diyorum bakın din, dil, ırk ayrımı yapmadan bu topraklardaki insanı al, güzel bir eğitimden geçir. ya mümkün değil denilen bir şeyi sana yapar. Biz hani böyle birazcık sistemli bir şekilde ilerleseydik, şu an Mars'a çıktık mı çıkmadık mı hiç önemi olmaz. Mars bizim 82. vilayetimiz olacak konuma gelirdi. Ben böyle düşünüyorum ama ne yazık ki bu sağlanmadı. Çünkü Türkiye'de muhafazakarlık dendiğinde yapılan tek şey hamaset. Şimdi ben muhafazakar bir insan değilim. Ama muhafazakar bir insan olsam bu ülkenin taşına da muhafazakar olurdum. Yani onu da korurdum. Efendime söyleyeyim, tarihi eserini de korurdum. Geçmişten gelen bugüne kadar dayanabilmiş bir binayı da korurdum. Ormanını da korurdum. Hayvanını da korurdum. Koyununu kuzusunu da korurdum. İnsanını da korurdum. Kültürünü de korurdum. Ha, muhafazakar olmamama rağmen bunlara karşı hassasiyet hissediyor muyum? Evet. Ben her şeye rağmen bu topraklarda doğmuş ve bu topraklarda yaşayan bir insan olarak bu saydıklarımın hepsi benim için önemlidir. Ama ben kendimi bugünkü anlamda muhafazakar olarak tanımlamaktan kaçınırım. Çünkü evet, bizim tarihimizde çok ciddi ve çok önemli olaylar var. Yani insanlık tarihine damga vurduğumuz dönemler var. Ancak bir o kadar da başarısız olduğumuz dönemler var. Şimdi her aklı başında olan insan bu iki dönemi de kabullenir ve bu iki dönemi de benimser. Yani kendi tarihinden bir kısmı alıp orayı yüceltmez. Ben de yüceltmiyorum veya yermiyorum. Her şeyi yerine ve zamanına göre doğrudur, yanlıştır, o zamana göre bilgimce değerlendirmeye, kendimce bir süzgeçten geçirmeye çalışıyorum. Yani olabildiğince hamasetten kaçınıyorum. Benim için önemli olan tarihten daha çok bugün ve yarındır. Yani bugün sokakta okula giden bir çocuğun gülümsemesi benim için tarihte yapılmış ve kazanılmış büyük savaşlardan çok önemlidir. Çünkü ben geçmişte o savaşa herhangi bir katkıda bulunamam. Ama bugün o çocuğun okula giderken başını okşayarak belki iyi bir gün geçirmesini veya mutlu olarak okula gitmesini sağlayabilirim. Gel gelelim, Türkiye'de bugün insanların özel hayatlarına o kadar karışılır bir durumda ki. Yani hatırlarsanız pandemi döneminde gece 12'den sonra müzikli mekanlardaki müzik kapatılacaktı. Efendime söyleyeyim, bugün insanların kıyafetlerine doğrudan bir baskı var. Bu doğrudan devlet eliyle olmasa bile muhafazakarlaştırılmış insanlar tarafından çok ciddi bir şekilde oluyor. Yani bugün seküler dediğimiz insanların tepesinde bir balta var ve bu balta her geçen günde sivriliyor ve laiklik dediğimiz kavramın her geçen günde altı bile isteğe boşaltılıyor. Bunun önüne geçilebilir mi? Elbette geçirilebilir. Yüksek bir politik bilince sahip olmamıza gerek yok ama ortalama bir politik bilince sahip olmamız gerekli bunun için. Sadece muhafazakarlaştırılmış insanlar değil, bugün muhalif insanların da politik bilincinin üzerine düşünmesi gerektiği kanaatindeyim ben. Çünkü en başta söylediğim gibi Türkiye'de oy veren vermeyen, canlı cansız tüm varlıkların %80'i herhangi bir politik bilince sahip değil. Sadece laf salatası yapılıyor ve Twitter'da bu o kadar üst seviyede ki bu laf salatası, aklınız hayaliniz almaz. Ben çok uzun zaman Twitter'ı aktif olarak kullandım ama son zamanlarda tekrar açma gibi bir gaflette bulundum ve şöyle söyleyeyim, ara verdiğim 2 aylık dönemde benim düşüncelerim saydamlaşmış ve daha saf hale gelmiş. Ama Twitter gibi bir cehennemde bir politik bilince sahip olmaya çalışmak veya oradan politik bir medet ummak, Twitter'da politik bir zemin oluşturmaya çalışmak bana kalırsa çok anlamsız. Bunun yerine gidin, kaldırım taşlarına baka baka yürüyün, daha çok şey öğrenirsiniz. Tabii Türkiye'nin gidişatı da bununla paralel. Yani her şey birbiriyle zincirleme. Burada Karl Marx'ın dediği gibi hayatta her şey politiktir. Bu çok doğru ve benim çok katıldığım bir şey. Bugün Türkiye'de bir ekonomik kriz var mı derseniz, bunu birkaç bölüm sonra konuşmayı düşünüyorum. Bana kalırsa yok. Türkiye'de bir gelir adaletsizliği var. Yani Türkiye'nin en zenginlerinin geliri artarken, bankalar kar ederken, büyük şirketlerin hiçbiri zarar açıklamayıp deli gibi kar açıklarken, alt tabaka dediğimiz emeğini satan, kısaca beyaz yaka, mavi yaka, hatta çok daha geniş bir kitlede proleter dediğimiz insanların fakirleşmesi ve bununla beraber olarak bu insanların gitgide her geçen gün daha çok muhafazakarlaşması, burada şunu söyleyeyim, dincileşmesi rastgele olan bir olay değil. Kimse kusura bakmasın. Bir insanın dini inancı, laikliğe inanan bir insan olarak inanın beni hiç alakadar etmez. Benim ailemdeki insanlar 5 vakit namaz kılar ama bugünkü muhafazakarlıkla, bugünkü dindarlıkla hiç alakası olan insanlar değil. Ben de dini onlardan öğrendim. Onlardan gördüğüm gibi yorumluyorum. Ve bu açıdan inanılmaz kafam rahat. Hiçbirimiz bir tanrı, bir yaratıcı değiliz ve eğer böyle bir şeye inanıyorsanız da onun yarattığı kulları nasıl ki cennete sokamayacaksınız, cehenneme de siz sokamazsınız. Ben liberal görüşlü bir insana da sahip değilim ama insanları bu kadar sık boğaz etmek bir yerde toplumsal ve sosyal bir patlamaya neden olur. Ve bunun altında kalırsınız. Türkiye'de her geçen gün bir ajanda üzerinden buna itiliyor ve götürülüyor. Bugün Türkiye'de 13 milyon kaçak var. Dünyanın en hümanist ülkesine, en gelişmiş ülkesine bu kadar kayıt dışı insanı bir anda çok kısa bir zaman zarfında sokarsanız o ülkenin demografik, kültürel, ekonomik ve daha nice alanda geri dönüşsüz bir yıkımına neden olursunuz. Türkiye'de masallar ülkesi değil. Türkiye'de bundan nasibini alıyor. Hatırlarsanız biz daha bir sene önce Türkiye'nin 10 büyük ilinde felaket yıkıcılıkta bir deprem yaşadık. Biz daha bir sene geçmesine rağmen bunun ekonomik etkilerini daha göremedik. Bunun toplumsal etkilerini de daha göremedik. Daha bunlar ekleniyor ve Büyük İstanbul depremi gibi bir felaket de var ve önümüzde yerel seçimler de var. Ve yerel seçimlerde yaklaştıkça fark ettiyseniz bir tarafın söylemleri gitgide radikalleşiyor. Çünkü her seçimden önce yaptığı gibi kendi kitlesini, kendine oy veren insanları tüccarlık üzerinden, o tüccarlığın ne olduğunu siz çok iyi biliyorsunuz, konsolide etmesi lazım. Yani bugün 2000 yılındaki tarih, efendime söyleyeyim, fen bilimleri kitaplarına bakıp bir de günümüzdeki tarih ve fen bilimleri kitaplarına bakarsanız Türkiye'nin ne halde olduğunu görürsünüz. Türkiye'deki politik olarak öne çıkan, ünlü diye tanımlayabileceğimiz, yani politik ünlü insanların kim olduğuna bakarsanız da Türkiye'nin nereye doğru gittiğini görebilirsiniz. Bugün bir taraf kendi kitlesini radikalleştirirken öbür tarafta pasifize ediyor. Ve yarın öbür gün bu topraklarda olası bir karışıklıkta, olası bir ciddi sıkıntıda insanları bu şekilde ayrıştıran o kişiler hiçbir şekilde ortada olmayacaklar. Ya bu ülkeyi terk edecekler ya da güvenli yerlerinde, konforlu alanlarında hayatlarına gül gibi devam edecekler. Bana kalırsa bu ülkede ayrıcalıklı olmak için Türk, Kürt, Sünni, Alevi, Çerkez, Laz bilmem ne olmanıza hiç gerek yok. Sahip olmanız gereken tek şey para. Paranız yoksa, çocuğunuz normal bir devlet okuluna gidiyorsa yapılan propaganda tarzı eğitimin altında yetişecek ve kafası bulanacak o çocuğun. Ama bir çocuğun da parası var ve özel okula gidiyorsa o çocuk sözüm ona müfredata uygun ama gereken bilgileri alarak hayatına devam edecek ve geldiği sınıfa ait bir hayat sürmeye devam edecek. Türkiye'deki muhafazakarlaştırmanın diğer bir amacı da yine para üzerine konuşacağız ama hayattaki birçok şey de ekonomiktir. İnsanları gelir adaletsizliğine alıştırarak bu dünyada yoksulluk çekmenin şerefli bir davranış olduğuna ve bu dünya hayatı bitip de öbür dünyaya geçildiğinde bu şerefli yoksulluğa isyan etmeden katlanıldığı için cennetle ödüllendirileceği inancını pompalamak. Böyle bir şey var mı? Bu tamamen sizin kararınız ama ben zannetmiyorum ki böyle bir gerçeklik olsun. Hakkını aramayan insanın dini ne olursa olsun bana kalırsa o insan aciz insandır. Yani Türkiye'deki muhafazakarlık çeşitli kutsalları ve insanlar için önemli olan değerleri kullanarak onları daha kontrol edilebilir hale getirerek çeşitli çıkar gruplarının menfaatleri doğrultusunda kullanmak. Türkiye'deki bazı dini oluşumların, tarikatların, cemaatlerin de amacı budur ki son zamanlarda ne kadar aktif olduğunu, aktif olmalarından ötede maddi olarak ne kadar güçlendiğini görebilirsiniz. Bunların da altı kazındığında nerelere kadar uzandıklarını ve nerelerden bu tarikat ve cemaatlere, dini gruplara para aktarıldığını görebilirsiniz. Elbette bu bölümde bahsettiğim muhafazakarlığı açıkladım ama tekrardan hatırlatmakta fayda var. Benim kastettiğim muhafazakarlık ve karşı olduğum muhafazakarlık ve şu anda eleştirdiğim muhafazakarlık işinde gücünde namazını kılan veya hangi dine inanıyorsa, hangi dine mensupsa o dinin gerektirdiği ibadeti yapan kişiler değil. Bunları yapıp gibi gözüküp bunlardan çıkar sağlayan ve insanların kutsallarından kendilerine güç, nüfuz ve para sağlayan insanlardır. Benim isyan ettiğim, karşı olduğum ve sizin de karşı olmanızı temenni ettiğim kişiler bunlardır. Çünkü hakkınızı siz savunmadığınız sürece kimse sizin için bunu yapmayacak. Çok sevdiğim bir laf vardır. Sen kendine acımıyorsan kimse sana acımayacak. Aslında mantık çok basit ve Türkiye'nin bugün mevcutta bulunduğu nokta ve gelecekte bulunacağı noktada aslında bugünden belli. Halkımız ister bugünkü iktidarı tutsun, ister muhalif olsun, ister o grup içerisinden olsun, ister bu grup içerisinden olsun, hiç fark etmez. Bu kafayla devam ederse günün sonunda tuz buz olmuş resimlere bakıp iç çekmekten başka hiçbir şey yapmayacak ve bugün arkasından gittiği o insanlar da konforlu hayatlarını sürerken inanın ki sizi asla ve asla hatırlamayacak. Bu bölümü burada noktalandıralım. Önümüzdeki bölümde yine biraz politik bir konuyla devam edeceğiz. Çünkü şunu fark ettim. Ben siyasetten ve politikadan ne kadar uzaklaşırsam uzaklaşayım, ne kadar kaçarsam kaçayım bunu başaramayacağım. Ve en sevdiğim konu olan ve ilgimin de en çok olduğu noktalardan biri olan politik konular hakkında podcast yapmanın benim için en hayırlı iş olacağı kanaatindeyim. Bu doğrultuda da yeri geldiğinde böyle özel konular, yeri geldiğinde daha derin yapılmış araştırmalar üzerinden yapacağımız bölümler ve açıkçası benim en çok yapmayı istediğim politik kitaplar üzerinde de bölümler gelecek. Ama bu bölümlük benden bu kadar. Hiçbir şey için söz vermiyorum çünkü tutamadığım çok oldu. Ama umarım ki haftaya görüşmek üzere. O süre boyunca kendinize iyi bakın. Siyasetçilerin her dediğine, internette her gördüğünüze, Twitter'da takipçisi yüksek olan her kişinin yazdığına inanmayın. Aklınızı kullanın, okuyun, araştırın ve her şeyden önemlisi sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.